Kitabın adı 9 Oda Cinayetleri, yazarı Ayşe Erbulak. 13. Ayrım, 7. Bölüm. Büyük buluşma öncesi sessizlik. Sonbahar sürerken. 30 yılı aşkın dostluk bugüne kadar hiç kopmadan devam etmişti. Herkes onların dostluğunu parmakla gösterirdi. Birbirlerine çok bağlıydılar. Kimin bir şeye ihtiyacı olsa aralarında çaktırmadan para toplar, yardımcı olurlardı. Her ay birinin doğum günü mutlaka pasta ve hediye ile kutlanırdı. Hem iyi günde hem de kötü günde dosttular. Hatta bir tanesinin komşusu, "Vallahi hayran oluyorum bu dostluğunuza. Sanki çok eski zamanlardan kalma gizli örgüt gibisiniz," demişti. Okul çağlarında başlayan arkadaşlıklarını ufak tefek küslükler olsa da çok iyi yönetmişlerdi. Aslında felaket getiren o düğün olmasaydı, bugün geldikleri nokta hepsinin yıllardır idealini kurduğu yaşamdı. Kariyer ve maddi güç kazanma dönemleri sona ermişti. Artık zaman, hayatı yaşama zamanıydı. 50'li yaşların başında emekli olmaya karar vermişlerdi. O zamana kadar iyi eğitimden geçmiş ve çok çalışmışlardı. En büyük idealleri erken emekli olup hep birlikte dünyayı gezmekti. Bazen uzun, bazen de kısa seyahatler yapacak, gemilere binip her gün bir liman şehrini gezeceklerdi. Kamil Saraç sarışın ve çok yakışıklıydı. Ortaokul ve lisede parmakla gösterilirdi. Ay Koleji'nden mezun olur olmaz İstanbul Teknik Üniversitesi'nin İnşaat Mühendisliği bölümünü kazanmıştı. İstanbul Karaköy Perşembe Pazarı'nda aileden kalma, babasından devraldığı çok büyük hırdavat ve teknik aletler satan dükkanları vardı. Üniversite biter bitmez İngiltere'de Aberdeen Üniversitesi'nde yüksek lisans ve master yaptıktan sonra ülkeye döndü. Bu süre içinde sınıf arkadaşları Nezih, Zerrin, Emine, Banu ve Demir'le yazları ve tatillerde hep görüştü. Yurda döndükten sonra gittiği bir tatilde ona iki erkek çocuk doğuracak ve iyi bir eş olacak Mine ile tanıştı. Mine psikoloji mezunu, açık renk gözlü, ufak tefek ama çok güzel bir kadındı. Daha evlenmeden diğer dostları tarafından kabul görmüştü. Yıllar sonra bir gün bir sohbette, "Eğer Kamil'le evlenmek istiyorsam, önce sizleri tavlamam gerektiğine daha o zaman emin olmuştum," demişti. Kamil'in aile işinin iyi olması nedeniyle Mine'nin çalışması gerekmedi. Caddebostan sahilinde güzel bir daireleri vardı. Kamil'in deniz tutkusu nedeniyle ilk başlarda küçük bir tekne aldılar. Daha sonra günümüze gelene kadar 3 tekne değiştirdiler, tıpkı arabaları gibi. Her aldıkları bir öncekinden daha iyiydi. Erken yaşta anne baba oldular. Aslan gibi iki erkek evlatları tıpkı babaları gibi inşaat mühendisi olup aile işini devraldılar. Artık Kamil ve Mine bundan böyle keyif yapacaktı. Banu'nun kızının düğününden sonra bir yıl sürecek bir dünya seyahatinin planlarını yapıyorlardı. Ta ki o felaket gecesine kadar. Nezih Cumalı da tıpkı karısı Zerrin Kök Cumalı gibi Ay Koleji'nden mezundu. Daha hazırlık sınıfında aşık olmuşlardı birbirlerine. Ve bugün hala o aşkı muhafaza etmişlerdi. İki kızları oldu onların da. Nezih okuldan sonra finans okudu. Zerrin de tıp. Uzun boylu, oldukça yakışıklı ve prensipli bir adamdı. Mezuniyetten sonra yabancı bir bankanın genel merkezinde işe başladı ve genel müdür yardımcılığına kadar geldi. Sınıf arkadaşları ve yakın dostları olan Banu'nun kızı Yaprağ'ın düğününden 2 ay önce emekli olmuştu. Karısı da çok yakında emekli olacak ve hayatı yaşayacaklardı. Kumral saçlı, yeşil gözlü Zerrin, tıp fakültesinin daha 2. sınıfında göz doktoru olmaya karar vermişti. Mecburi hizmeti sırasında Nezih'le evlenince İstanbul'a gelmiş, önce özel bir hastanede, daha sonra da kendi muayenehanesini açarak çalışmaya devam etmişti. Kızları büyümüş ve yurt dışında okurken orada yaşama kararı almışlardı. Zerrin'in hayatında Emine ile paylaştığı çok acılı bir dönem geçmişti. Ay Koleji'nde okurken yatılı bölüm başkanı Gülay Süren'in merdivenden düşüp ölmesi üzerine tutuklandıklarında bir daha anmak istemedikleri kara günler geçirmişlerdi. Nezihe bile sadece bir kez anlatmıştı orada neler olduğunu. Neyse ki suçsuzluğum ispatlandı demişti. Oysa gerçek çok korkunçtu. Daha gözaltına alındıkları gece Sirkeci'de bir yere koymuşlardı onları. Fahişelerin, yan kesicilerin olduğu pis bir yere. Sabah bir kadın görevli gelmiş her ikisini de almıştı. "Yürüyün bakalım şımarık orospular. Demek ki öğretmeninizi öldürdünüz," demişti arkalarından iterken. Ama eliyle de önce birinin daha sonra öbürünün poposunu ellemişti. Aileleri avukat getirene kadar çok canlarını yakmışlardı. Mahkeme sürerken tutuklu kalıp hapse atılmaları ve orada başlarına gelenleri hiçbir yerde konuşmayacaklarına dair yemin etmişler ve bu yeminlerini de tutmuşlardı. Demir Toparlak, Ay Koleji mezunlarının müzmin bekarıydı. Okuldan sonra Amerika'ya gitmiş, orada müzik eğitimi almıştı. Orada bir iki kez evlenmeyi düşünmüş ama her seferinde annesi, "Aman evladım, bir Türk gelinimiz olsun, dilini bilmediğim gelinle nasıl anlaşacağım?" demişti. Belki annesinin dediği doğruydu ama onun da pek içine sinmemişti orada tanıştıkları. Ülkeye döndükten sonra birçok müzikallere, dizi ve film müziklerine imzasını atmıştı. İyi bir besteciydi. Ödenekli tiyatrolarla da çok çalışmıştı. Bu sanat çalışmaları arasında birçok kadınla birlikte olmuş ama hiçbiri evliliğe kadar gidememişti. Artık o da yavaşlatmıştı kendini. Bundan sonra hayat benim demişti. Dostlarıyla uzun bir geziye çıkmayı planlıyordu. Ta ki o kötü düğün gecesine kadar. Banu Sezin, Ay Koleji'nde okurken mimar olmaya heveslenmişti. Ama işletme fakültesini kazanınca ekonomi okudu. Üniversite yıllarında tanışmıştı kocasıyla. Okulu bitirir bitirmez evlenmişler ve hemen kızları Yaprak doğmuştu. Hem anneliği, hem eşliği, hem de işini çok güzel götürmüştü Banu. Girdiği şirkette yükselmiş, sonra o şirketin bağlı bulunduğu holdinge geçmiş, en sonunda mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olmuştu. Çok hoş ve havalı bir kadındı. Gözleri ve saçları her zaman dikkati çekerdi. Kızı Yaprak da annesine çok benzerdi. O büyürken kocası sekreterine aşık oldu. Banu çok üzülse de bunu asla belli etmedi. Hemen boşandı. Eski kocası ve yeni sevgilisi Gökçeada'ya yerleştiler. Bu Yaprak için yıkım oldu. Her genç kız gibi babası onun kahramanıydı. Kötü günler bitiyor derken Banu kötü hastalığa yakalandı. Ama güçlü yapısı, arkadaşlarının her zaman yanında olup moralini yüksek tutması sonucu ameliyat ve kemoterapilerle hastalıktan kurtuldu. Sonra bir gece acı haber geldi. Eski eşi kalp krizi geçirip ölmüştü. Kızını teselli etmekte çok başarılı oldu. Ama en büyük sürpriz miras konusunda gerçekleşti. Banu ve müteveffa eski eşi aslında hiç boşanmamıştı. Bir kağıt eksikliğinin azizliği, anne kızın zaten iyi olan ekonomik durumunu daha da mükemmel hale getirmişti. Yaprak başarılı bir öğrenciydi. Üniversitede tıp fakültesini kazandı. Mezuniyetten sonra kadın doğumu seçti. Çünkü o köylere gidip ona ihtiyacı olan kadınlara yardımcı olabilecekti. Bununla kalmayıp sınır tanımayan doktorlar grubu üyesi olup Afrika'da yoksul kadınlara yardım etti. Annesinden aldığı güzelliği onun bambaşka bir alanda başarılı olmasını sağladı. Televizyonda sağlık programı sunmaya başladı. Tesadüfen bir hastasının kız kardeşi televizyonda çalışıyordu ve dış görünümü hoş, konuşması düzgün bir doktor aranıyordu. Aranan kişinin Yaprak olduğuna daha ilk görüşte karar vermişlerdi. Yaşı 30'a yaklaşırken herkesin "Hadi evlen artık" demelerine gülüp geçer, "Ben mesleğimle evliyim" derdi. Ama Cemil Giray'ı gördüğünde bu fikrinden o anda vazgeçmişti. Birlikte çalıştığı televizyon yapımcılarının birinin arkadaşıydı Cemil. Aslında arkadaşlar denemezdi. Küba'dan İstanbul'a gelirken uçakta tanışmışlar, sonra da dönüşte bir akşam dışarıda bir şeyler içelim demişlerdi. O gün yayından sonra bir işi olmayan Yaprağı da davet etmişlerdi. Cemil'in onu görür görmez ilgilendiğini anında fark etmişti. Daha o gece ilk randevusunu koparmıştı. Yanık tenli, uzun boylu, kumral, yakışıklı adam. Spor arabasıyla almaya gelmişti Yaprağı evden. Ve daha o gece söylemişti aşkını Cemil. Arkadaşlık, aşk derken evlenme teklifini çok romantik gerçekleştirmişti Cemil. Bir arkadaşımın yattığı doğum günü var, birlikte gidelim mi diye sormuştu. Yaprağı alıp Bebek semtinde kıyıda bağlı bir yata kemanlar eşliğinde bindirmişti. Ne olduğunu tam anlayamayan Yaprak, yatta mürettebat dışında sadece ikisinin olduğunu anladığında boğazın tam ortasındaydılar ve Cemil yere diz çökmüş, "Benimle evlenir misin?" diyordu. Ağlaya ağlaya kabul etti bu teklifi. Banu'nun da isteğiyle muhteşem bir düğün yapılmasını planladılar. Bunun için oldukça lüks bir organizasyon firmasıyla çalıştılar. Tam düğün hazırlıkları sırasında küçük gibi görünen büyük bir sorun çıktı. Cemil'in tüm parası nakit olarak Küba'daydı. Önce oraya gitmesi ve parayı alması gerekiyordu. Yaprak, ben her şeyi harcarım, balayına gideriz oraya demişti. Cemil'in ölümünden sonra bu konuyu çok düşünmüştü. Tüm ödemelerin Yaprak tarafından yapılacağı balayına, Küba'ya gitme fikri kendinden mi çıkmıştı, yoksa Cemil ona o yolu mu göstermişti? Kafası çok karışıktı ama kocasının söylemiş olması daha ağır basıyordu. Asıl felaketin büyüğü, ön tarafını muayenehane olarak kullandığı Levent'teki bir rezidans dairesinin elinden gitmiş olmasıydı. Bunu annesine düğünden sonra söylediğinde kadının ağzından sadece "Emine haklıymış" lafı çıkmıştı. Düğün hazırlıkları sürerken Cemil onu Tarabya sırtlarında muhteşem bir villaya götürmüş, "İşte burası bizim aşk yuvamız olacak, çocuklarımız burada doğacak" demişti. Yaprak düğünü orada yapmak için ısrar ettiyse de Cemil pek yanaşmamıştı. Sonra da "Artık senin rezidanstaki daireye ihtiyaç yok, satalım onu, parasını bankaya döviz olarak koyalım, böylece senin cep harçlığın olur. Zaten ben seni kraliçeler gibi yaşatacağım" demişti. Bütün bunları o kadar tatlı söylüyordu ki Cemil, Yaprak ne olduğunu anlamadan dairesini satıp elindeki parayı da Cemil'in yönlendirmesiyle borsada oynamaya başlamıştı. Bütün sorunlar düğünden, daha doğrusu cinayetten sonra tek tek ortaya çıktı. Cemil'in ona gösterdiği Tarabya sırtlarındaki ev aslında satılık bir villaydı. Adam kendine ait olmayan bir villaya nişanlısını götürmüş ve "Bu ev benim, bizim aşk yuvamız olacak" demişti. Düpedüz sahtekarlıktı bu. Yaprağın borsadaki parası ise Cemil'in kim bilir kimde tuttuğunu bilmediği bir yerdeydi. Adam dolandırıcıydı ve yapabilecek hiçbir şey yoktu çünkü ölmüştü. Önce kocası kaybolunca delirdi zannetti. 36 saat sonra cansız bedeni bulunduğunda neredeyse babasının ölümü kadar acı çektiğini fark edip bundan utandı. Kısa süre içinde çok fena halde aşık olmuştu çünkü. Ancak önce kaybın, sonra ölümün şaşkınlığı geçtikten sonra aklına maddiyat geldiğinde ilk olarak borsadaki parasının peşine düştü. Her zaman telefonda konuştuğu, Cemil'in yönlendirmesi sonucu parasını idare eden adamın telefonunu aradığında "Bu numara kullanılmamaktadır" metalik sesini duydu. Annesine dairesini sattığını söyleyememişti. O daire babasından kalanlar ve kendi birikimleriyle alınmış, çok değerli bir yerdi ve artık ona ait değildi. Daha sonra Tarabya'daki villaya gitti. Kimse açmayınca çevre evlerle konuşmaya çalıştı. Sonunda esnaf oranın satılık olduğunu söyledi ve emlakçının adresini verdi. Artık Yaprak delirmek üzereydi. Varı yoğu ne varsa gitmişti. Bunca yıl ondan hiçbir şey saklamadığı annesine anlatmaya karar verdi. Banu'yu karşısına alıp başına gelenleri anlatmak oldukça zordu. İşte bu nedenle annesinin en yakın arkadaşlarından yardım istedi. İlk Emine'yi aradı. Emine, kocasını yanlışlıkla öldürdüğü kızın aradığını görünce bir müddet telefona cevap verip vermemekte tereddüt etti. "Acaba öğrendi mi?" diye bile geçirdi içinden. Konuyu öğrendiğinde tam olarak rahatlamasa da en azından kendinin suçlanmadığını biliyordu. Yaprak kısaca telefonda "Annemle bir şey paylaşacağım. Yanımda olur musun Emine abla?" diyordu. Bir akşamüstü Banu'nun evine gitti Emine. Yaprak'la birlikte onu bekliyorlardı. Yaprak annesine öncelikle sakin olmasını, sözünü bitirene kadar konuşmamasını söyledikten sonra bütün hikayeyi anlattı. Cemil'i Emine'nin öldürdüğünü bilen Banu, duydukları karşısında şoke oldu ve ağzından ilk çıkan laf Emine haklıymış oldu. Bu kez şaşırma sırası Yaprak'taydı. Soran gözlerle her ikisine de baktı ama Banu "Sonra anlatırız, önce sen bir bitir bakalım" dedi. Bütün bunlar üçü arasında konuşulurken hepsinin gözleri doldu, ağladılar, üzüldüler. Ama çoğu zaman olaylara mizahi yönden bakan Banu sonunda "Ne diyelim, her işte bir hayır vardır" diyecek hale geldik dedi. Yaprağa gerçeği anlatmadılar. En azından bir müddet paylaşmamaya karar verdiler. "Belki ileride söyleriz. Dolandırıldığına çok üzülüyor. Ama bence adama o kadar aşıktı ki o öldü diye daha çok üzülüyor" demişti Banu. Giden paraya ve mallara çok üzüldüyse de ağır bir hastalık atlatırken ölümle yüz yüze geldiğinden "Olsun, kızım hayatta ve sağlıklı. Giden mal olsun" diyebildi Banu. Zaten şu an içinde bulunduğu durum da az sıkıntılı değildi. işin içinden nasıl çıkacaklarını bilemiyordu. Emine, incecik, biçimli vücudu, bebek gibi yüzü ve Allah vergisi, kıvırcık kızıl saçları, zümrüt yeşili gözleriyle sınıfın, hatta okulun en güzel kızıydı. O da diğerleri gibi Ay Koleji mezunuydu. Daha hazırlık sınıfında Banu ve Zerrin'le kardeşten daha yakın arkadaş olmuş, acı ve tatlı anıları birlikte paylaşmışlardı. O, üniversiteyi Londra'da akademide okumuş ve tekstil mühendisi olmuştu. Emekli olana kadar toplam 3 büyük holdingde çok başarılı çalışmalar yapmıştı. Diğerlerine göre daha geç evlenmişti. Mesleğinden çok farklı olarak bir tiyatro oyuncusuyla ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen evlenmiş, kızı olduktan kısa bir süre sonra da eşinin onu aldattığını öğrenip boşanmıştı. Sonraki yıllarda bir iki kez evlenmesi mümkün ciddi ilişkiler yaşamıştı ama bir daha cesaret edememişti. Çünkü aldatıldığında çok acı çekmişti. Kocası ona defalarca hem de onun yatağında başka kadınlarla birlikte olarak ihanet etmişti. Kızı erken evlenip erken anne olmuştu. Dış görünüşü 40 bile göstermediği halde ona anne anne denilmesi çok hoşuna giderdi. Ay Koleji'nde okurken son sınıfta yaşadıkları ve kocasının ihanetinden sonra her şey yolunda gitmişti. O da dostlarıyla uzun seyahatler planlıyordu. Yaprağın düğününden sonra oturup planlayacaklardı her şeyi. Ama hiçbir şey planladıkları gibi gitmemişti. Kısa sürede başına gelmedik kalmamıştı. Amerikan filmlerinde olabilecek en kötü şeyler Emine'nin ve nasıl olduğunu anlayamadan dostlarının başına gelmişti. Aklını kaçırmasına az kalmıştı. Ne olmuştu da içinden bir canavar çıkmıştı ve nasıl olmuştu da o canavarı çıkartan adama büyük bir tutkuyla aşık olmuştu. Bu soruları yüksek sesle bile sormaktan korktuğu gibi yüksek sesle cevabını vermekten daha da ürküyordu. 13. ayrımın sonu, sayfa 168, devamı 14. ayrımda.